Ayrım 11 Rehine Elizabeth Lowell. Sayfa 119. Tijuana, pazar öğleden sonra. 19. bölüm. Günaydın Grace, ben James Steele. Hoparlör Steele'ın sesine değişik bir tını katmıştı. Grace bir tavsiye beklermiş gibi yanına baktı. Faro'ya başıyla onayladı. Elçi, şu anda Joe ile birlikteyim dedi Grace. Meksika'ya henüz giriş yaptık. Memnuniyet yüklü ses tonunu koruyamadan, ah, Dwayne'in bana söylediğine göre Joe işi kabul etmiş dedi Steele. Kendinizi bu duruma çok kaptırmayın dedi Faroe. St. Kilda Ted Franklin'i taşların altında ve lağımlarda ararken çocuğun okuluna bir göz atmayı ve Grace'e Lane'i kurtarmaya yarayacak birkaç fikir vermeyi kabul ettim sadece. Üçümüz de benim bu işten çekilmemin çok daha iyi olacağını biliyoruz. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi Steele. Özellikle de konumuzun geçmişi hakkında son derece ilginç ve yerinde bilgiler bulmuşken. Geçmişi hakkında mı? Eğer bu da araştırma departmanının Google'dan bulduğu kopyala yapıştır bilgilerdense mailime atın bir bara bakarım. Şimdi okuldaki pislik heriflere doğru ilerliyoruz. Araştırma departmanının çok başarılı olmadığını düşündüğünü biliyorum. Sağdan soldan kırpılmış bilgilerin hiçbiri beni Macao konusunda uyarmadı dedi Faro'ya ve bahse girerim benim zaten bildiğim bir bilgiyi bile vermeyecekler. Grace'in üç taraflı bir oyunun ortasında kaldığını çoktan biliyorum. Açıkla. Steele'ın sesi buz gibiydi, ses tonundaki tüm ironi uçup gitmişti. Güney'e gelmeden hemen önce bir göz atmak için Ted'in ofisine uğradık. Mekan sıkı gözetim altındaydı. Muhtemelen federaller tarafından yönlendirilen özel bir tim. Yapılabilecek her şeyi yapmışlar. Bir süreliğine duyulan tek şey kafasındaki kulaklık setine parmağıyla nazikçe vuran Steele'ın ve trafiğin sesiydi. Ya üçüncü taraf? Bana Meksikalı bir federal ajan gibi geldi dedi Faroe. Bu sabah erkenden Grace'i takip etmeye başlamış olmalı. Grace evdeyken, Grace de onu doğruca bana getirdi. Bir süreliğine kimliklerimiz gizli kalabilir ama er ya da geç bana da ulaşacaklar. B planı üzerinde çalışmaya başlasan iyi olur. Steele bir süreliğine sessiz kaldı. Daha sonra derin bir iç çekti. Boş olmadı. Barlow'u pozisyona getirmeye hazırlanacağım. Barlow mu? Dalga mı geçiyorsun? İyi İspanyolca konuşan birini istersin diye düşünmüştüm. Evet doğru. Ancak Barlow, Philip gibi peltek konuşuyor. Baja Kaliforniyalıların Chilango diye adlandırdıklarından. Sınırdaki Meksikalılar Chilangolara nasıl davranırlar biliyor musun? Senin gibi Yankilere davrandıkları gibi. Aklından ne geçiyor? Önümde bir personel listesi yok ki dedi Faro'ya sabırsızca. Bu danışmanlığın beyni sensin. Hatta soğuk bir sessizlik oldu. Sonra Steele boğazını temizledi. Yargıç Silva, siz ergen erkekler hakkında benden çok daha tecrübelisiniz. Bu yüzden lütfen bana yardım edin. Joseph işi resmen kabul etmiyor ama işin nasıl yapılacağını da kontrol etmek istiyor. Bu diplomatların kazananı olmayan durum olarak adlandıracakları şeye güzel bir örnek. Grace hafifçe gülümsedi. Elçi, ben size tavsiye verecek bir konumda değilim. Bu somurtkan adamla aynı arabada yapayalnızım. Her kelimeyi vurgulayarak pekala Joe kararını verdiğinde lütfen bana bildirin dedi Steele. Faroe kararını çoktan verdiğini açıklamayacak kadar inatçıydı. Patronu tarafından böylesine anlaşılır olmaktan hiç hoşlanmıyordu. Eski patronu, neredeyse. O zamana kadar dedi Steele, konuyla ilgili bilgi toplamakla dahil olmak üzere yönetim ve destek görevlerini devam ettireceğim. Faroe sinirli bir şekilde, tamam iyi pes ediyorum, elinde ne var söyle dedi. Yargıç Silva'nın dün bana söylediği bir şey aklıma takıldı. Oğlunun rehin tutulduğu okulun Katolik Kilisesi tarafından yönetildiğini ve çok tavsiye edilen bir yer olduğunu söylemişti. Yani dedi Faroe. Bu bizi çok açık bir soruya itiyor dedi Steele. Kilise bu kadar tanınmış bir uyuşturucu kaçakçısı için ne yapıyor? Katolik Kilisesi de insan eliyle kurulmuş herhangi bir kurum gibidir. Meksika'da ya da başka bir yerde olması durumu değiştirmez dedi Faroe yalın bir şekilde. Önündeki tabak doluysa rahip de mutludur. Belki de, ama St. Kilda'nın en iyi genç araştırmacılarından birisi çok ilginç bir takım bilgilere ulaştı. Birincisi, tüm Azizler Okulu hakkında Meksika'nın önde gelen ailelerinin olumlu tavsiye mektuplarının bulunduğu bir internet sitesi. Bu sitede Calderonların da adı geçiyor. Grace yüzünü buruşturdu. Calderonlar, Steele konuşmasına devam etti. Kuzey Meksika'nın Vanderbilt'leridir. Dipnot Vanderbilt'ler yoktan zengin olan bir Amerikan ailesi. Aile reisi son 100 yılın başından beri Meksika'yı yöneten partinin başkanı ve eski İçişleri Bakanı'ydı. Bunları zaten biliyorum dedi Farve. Ne olmuş yani? Önde gelen ailelerin suç geçmişleri hakkındaki bilgine şapka çıkarıyorum. Ancak Katolik Kilisesi farklı bir durum. Genç araştırmacımız tüm azizleri kimin yönettiğine dair bir araştırma yaptı. Öğrendiğine göre okulun rektörü bir rahip olan Rafael Magon, Vatikan tarafından tayin edilmiş. Grace'in kaşları kalktı, Faroe'ninkilerde. Rahip Rafael Magon kilisenin tanıdık yüzlerinden dedi Steele. Baja Kaliforniyalı tanınmış bir aileden geliyor ve tüm azizlerde rektörlük yapmaya başlamadan 2 yıl önce Vatikan'ın gözde rahiplerindendi. Grace koltuğunda doğruldu. Rahip Rafael ile birkaç kez karşılaştım. Futbol koçu olmasına rağmen sıradan normal bir rahip kadar bile izlenim bırakmadı bende. Magon dedi Farve, acaba o aileden olabilir mi? Hangi aileden diye sordu Steele. 1910'daki Baja del Norte ayaklanmasını organize eden iki kardeşin ailesinden dedi Farve. Baja'da yalnızca 2 şehri ele geçirdiler. Meksika'yı ve Tijuana'yı. İsyanları o zamanın koşulları göz önünde bulundurulursa oldukça başarılıydı. Dünya endüstri işçileri ve başka anarşist organizasyonlar destek kuvvet gönderdiler ve bir çeşit uluslararası tugay kurdular. 6 ay boyunca anarşist hükümetçilik oynarken oldukça eğlendiler. Büyük annelerimden biri de o isyanın içinde yer almıştı dedi Grace. Magonistler kaybettiğinde peşlerinde federaller kuzeye kaçmışlar. Grace'e doğru bakıp bu her şeyi açıklıyor dedi Faro'ya gülümseyerek. Meksika sonunda toparlandı ve 1911 yazında karşı saldırıya geçti diye anlatmaya devam etti Faro'ya. Federaller kuzeye kaçanları San Diego'ya yolladılar. Magon kardeşler ve bazı destekçileri güneye, Baja dağlarının içine doğru gitti. Onların soyundan gelenler hala etrafta, dağda yaşayanlara ve yerlilere sosyal değişim ve ihtilal vaazları vermeye devam ediyorlar. Teşekkürler dedi Steele, bazen zalim, insanın canına okuyan kişiliğinin altında ciddi bir tarih öğrencisi olduğunu unutuyorum. Faroe önünde yavaşça ilerlemekte olan tırın dizel dumanı içinden geçerek onu geçti. Tarih kaygan bir zemindir dedi Faroe. Gerçekler her gün değişir, bazen daha da hızlı. Magonistler uluslararası işçi hareketinin yardımı konusunda kumar oynadılar. Yanlış tahminde bulundular ve o zamandan beri dağlarda saklanıyorlar. Rafael Magon sonunda silahını bırakıp cübbesine gizlenmek için kullanmaya, bu pisliklerle işbirliği yapmaya başlamış olabilir. Ben de bundan şüpheleniyorum dedi Steele. Umberto Meinhof'u hatırlıyor musun? Faroe homurdandı. İsviçreli muhafızlarının yüzbaşısı mı? Hala Vatikan'ın diplomatik gizlilik servisinde mi görevli? Evet öyle. 1 saat kadar önce uzun süren bir görüşme yaptım kendisiyle. Magon'un kilisenin diplomatik birliklerinde daha önce de şimdi de en parlak olanlardan birisi olduğunu doğruladı. Fakat kilise içinde böylesi bir yıldızın niçin Kuzey Meksika'da görevlendirildiğini sormaya kalktığımda bana sanki papaya küçük bir kız pazarlıyormuşum gibi davranmaya başladı. Faroe dişlerini sıkarak ve parlak yıldızımız uyuşturucu kaçakçılarıyla takılıyor, ilginç diye mırıldandı. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum dedi Steele yavaşça. Belki de Vatikan Magonistleri cemaate katmayı düşünmüştür dedi Grace. Aslında Hristiyan olmayan yerlilerden hiç bahsetmiyorum bile. Mümkün dedi Steele ama yine de bu sadece bazı şeyler için bir açıklama getirir. Örneğin Vatikan'ın rahip Rafael'i kilise hiyerarşisindeki bağlantısını gizlemek için bu kadar uzak bir yere göndermiş olması gibi. Grace düşünceli görünüyordu. Çatık kaşlarla pencereden dışarıya bakan Faroe ise yapbozun yeni parçasını nereye oturtacağına karar vermeye çalışıyordu. Bir süre sonra ironik bir şekilde gülümsedi. Tamam Steele, seni anladım. Hangi kısmını? Belki de dünya kadar parayı araştırmalar için harcamanın bir anlamı vardır. Steele'ın kahkahası kısa ve özdü. Haydi biraz daha zorlayalım dedi Faroe. Yüzbaşı Meinhof'u tekrar ara. Ağzımızı kapalı tutacağımız ama karşılığında bir iyilik istediğimizi söyle. Ve o iyilik nedir? Bir saniye bekle dedi Faroe ve telefonu göğsüne bastırarak yalnızca Grace'in duyabileceği şekilde konuşmasını sürdürdü. Sanırım Katolik okullarındaki çocukların hepsi kiliseye gitmek zorunda. Tabii ki. Kampüste küçük bir kilise ve okyanusun ucundaki tepede küçük bir şapel var. Faroe telefonu göğsünden çekti. Meinhof'a onun ve rahip Mago'nun sırlarını kimseye söylemeyeceğimizi, ancak karşılığında rahibin tam olarak, Faroe saatine baktı, 70 dakika sonra küçük şapelde olması gerektiğini söyle. Tam ve dürüst bir günah çıkarma seansına ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Tabii ki dedi Steele, bir sorun olursa seni ararım. Bağlantı kesildi. Katolik olduğunu bilmiyordum dedi Grace. İtiraf edecek çok fazla şey var. Umarım rahip Magon da benim gibi hissediyordur. Baja California, pazar akşamüstü, 20. bölüm. Grace göz ucuyla sessizce Faroe'yi izliyordu. Faroe sakin ve kararlı görünüyor, en iyi yaptığı işi yapıyordu. Grace Faroe'nin ne kadar odaklanmış olabileceğini unutuyordu. Bilgi bir lazer ışığı gibi Faroe'nin yolundaki her şeyi aydınlatıyordu. Daha önce bir kez Faroe'nin odaklanmasına engel olmuştu. Faroe'nin gücü ve zekası Grace'i neredeyse eziyordu. Yine de son derece heyecanlıydı. Grace'in bildiği her şeyden çok daha erotikti. Faroe kontrolünü kaybettiğinde fırtına gibi esip gürleyebiliyordu. Bu da Grace'in korktuğu bir şeydi. Faroe Lane hakkındaki gerçeği öğrendiğinde Grace'e sinirlenip onu ihanetle suçlayabilirdi. Lane güvende oluncaya kadar ona bunu söylememeliyim. Aksi takdirde Lane hiç de güvende olmayabilir. Ve Grace'in bunu söylemediği her an kendisinde suçluluğu, Faroe'de de öfkeyi arttırıyordu. "Çoğu," dedi yumuşak bir sesle, "sana kişisel bir şey sorsam rahatsız olur musun?" Faroe hızla Grace'e baktı. "Neden? Rahatsız olmalı mıyım? Aramızda zaten bir yakınlık var." Grace daha önce ne kadar yakın oldukları gerçeğini hafızasında derinlere itti. Bir süre sonra "Hiç korktun mu?" diye sordu. "Elbette, hem de her gün, bazen daha da sık. Niye sordun?" "Şu anda öylesine korkuyorum ki savruluyormuş gibi hissediyorum. Sen ise pazar gezintisine çıkmış gibi rahat davranıyorsun. Tekrar soracağım, hiç korktuğun oldu mu? Yani benim şu an korktuğum gibi, işlerin kontrolden çıktığını bildiğin rahatsız edici bir gerçekliği yaşadın mı?" "Bir keresinde bir namluya aşağıdan bakıyordum," dedi Faroe. "Güneş tam tepedeydi. Ateşleme pibinin üzerine ineceği merminin ucunu görebiliyordum. Silahı tutan 13 yaşındaki çocuk da korkuyordu. Parmağını tetiğe öylesine sıkı sarmıştı ki siyah parmağı beyaza dönmüştü." "Sen ne yaptın?" diye kısık bir sesle sordu Grace. "Senin yaptığının aynısını. Cesaretimi topladım. Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde namluya uzandım ve namluyu silah ateşlenmeden önce 20 derecelik bir açıyla döndürdüm." Faroe eliyle sağ kulağının üstündeki saçlarını gösterdi. "O mermi beni adeta tıraş etti. Sağ kulağım bir hafta boyunca duymadı."
"Peki onu öldürdün mü?"
Faroe kaba bir şekilde güldü. "Neden öldüreyim ki? Pantolonunu temizlemesine yardım ettim. Daha sonra o da benimkini temizlemeye yardım etti." Grace'in tüyleri diken diken oldu ve kafasını salladı. Böyle bir olaya Faroe'nin nasıl gülebildiğini merak ediyordu doğrusu. "Yani evet, birçok kez korktum," dedi Faroe. "Ölüm korkusu, hayatta kalma güdüsüne bağlı çok doğal bir reflekstir. İnsan doğasının evrensel bir parçasıdır."
"Korktuğunu söylüyorsun ama korkmuş gibi davranmıyorsun. Lane, Hector ve Ted aklıma her geldiğinde ben..."
Grace'in sesi kısıldı, ellerini uzattı, elleri korkuyla titriyordu. Faroe Grace'in bir elini yakalayıp yavaş ve nazikçe öptü. Sonrasında yine nazikçe elini bıraktı. Kuzeyde güzel, nazik yasalarla korunan bir dünyada yaşıyorsun. Ama yine de çeteler, mafyalar ve teröristler istediklerini almak için tehdide ya da şiddete başvuruyorlar, dedi Faroe. Grace Faroe'nin öptüğü elini kavradı. Bu aynı şey değil. Hayır, bu artık çok daha kişisel. Midene indirilmiş bir yumruk. Nefes al ama da, hala ermiş bir Hintli keşiş olmaktan çok uzaksın. Grace hem ağlama hem de kahkaha sesi sayılabilecek bir ses çıkardı. Sadece sakin ol ve olmasını istediğin şey yerine olanı kabul et, dedi Faroe. Sınırın güneyinde şiddet sadece hayatın gerçeği değil, bir hayat tarzı. Tıpkı dünyanın geri kalan birçok yerinde olduğu gibi. Gazete başlıklarında okuduğun yerler, yıkılan devletler ve vahşi şehirlerde olduğu gibi. Meksika çok tehlikeli bir şekilde yıkılan bir devlete dönüşüyor. Tijuana da şimdiden tartışmasız olarak vahşi bir şehre dönüştü bile. Bu kadar kötü olamaz. Faroe'nin sesindeki keskinliğe nazaran Grace daha umutluydu. Faroe belli belirsiz bir gülümsemeyle, ''Sana durumu özetleyeyim.'' dedi. ''Sınıra ilk geldiğimde kullanılan silahlar 1911A model Colt ve M2 idi. Colt'un bir balyoz kadar etkili vuruş gücü vardı ve kılıf bile olmadan bel arkasında taşınıyordu. M2 ise gerekli bazı malzemelerle birkaç dakika içinde bir omuz tüfeğinden hafif makineli tüfeğe dönüştürülebiliyordu.'' Grace ona baktı. Faroe hakkında birçok şey bildiği silahlar kadar sertti. ''Şimdiki aletler ise bunlardan oldukça farklı.'' dedi Faroe. ''Artık Glock'lar favori ve bir Glock'un maliyeti bir Meksikalı polisin yıllık maaşının yarısına denk geliyor. Uzun silahlarda ise Meksikalılar H&K'leri ya da 30 kurşunluk şarjörü 5 saniyede boşaltabilen Uzi'leri tercih ediyorlar. Kuzey Meksika artık yeni vahşi batı. İlk ateş eden ol, en çok ateş eden ol. Oradan geçenlerin ve izleyenlerin de canı cehenneme. Zaten sokaklarda olmamaları gerekirdi.
Abartıyorsun.
Öyle mi? Sınırın kuzeyinde Teksas'ta adam öldürmek için kontrat yapılmış bir olay yaşandı. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Cinayetler firari federal ajanlar tarafından işlendi. Böyle bir olay ABD'de olabiliyorsa sınırın güneyinin bundan çok daha beter olduğunu bilmelisin. Sadece çok fazla işitmiyoruz ya da işittiğimizde duymak istemiyoruz.
Firari federaller dedin, yani yozlaşmış ajanlar tarafından, resmi kurum tarafından değil.
Kuzey Meksika'da polis rozetleri 1 milyonculardaki eşyalar kadar ucuz ve anlamsız. Sadece silahların bir anlamı var. Sınır alanları en çok paraya sahip olan adamlar tarafından satın alınmış ortaçağ tımarları. Çünkü daha çok parası olan daha çok silah alıyor, yani daha güçlü oluyor. Tüm polis departmanları en yüksek teklifi veren için satılık. Bu yüzden uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerinin askerleri haline geliyorlar. Polisle çatışan polisler, federallerle çatışan federaller ve bunların mümkün olan diğer tüm varyasyonları...
Ben sadece...
Evet diyerek araya girdi Faroe. Biliyorum, inanmak istemiyorsun. Kimse istemez zaten. Buna rağmen Meksika gazetesi okuyan herkes bunların ortada olduğunu bilir. Meksika'da en meşhur iyi polis, iyi polis savaşı bir tarafta, narkotik masasının diğer tarafta Meksika ordusunun olduğu bir çatışmaydı. Ödül ise 6 ton Kolombiya kokaini ile dolu bir yolcu uçağı. Ordu ateş gücü olarak federallerin çok ilerisindeydi ve federalleri katlettiler. Federallerin içinden olan insanlar narkotik şubesinin yasalardan çok bu kokainin tekrar satışından elde edilecek gelirle ilgilendiğini söylüyorlardı.
Böyle bir şey nasıl olabilir diye sordu Grace. Meksika, yasaları, seçimleri, asfalt yolları, elektriği, gelişmiş sanatı olan medeni bir ülke.
Meksikalı federaller ya da polisler $1000 civarında maaş alıyorlar diye sabırsızca konuşmasına devam etti Faroe. Kaçakçılar için çalışarak 5000 ila 10000 arası kazanabiliyorlar. Meksika'da da dünyanın birçok yerinde olduğu gibi polisin yozlaşması çok yaygın. Ama burada Bağca'da bu yozlaşma sistematik, kurumlaşmış. Burada tanrı rüşvet.
Bu söylediklerin dedi Grace sadece söylenti, görüş, tahminden ibaret.
Gerçekler dedi Faroe. Grace isteksizce Faroe'ye döndü. Faroe rahat bir şekilde odaklanmış yolu izliyordu. ''Dinliyor musun Amada?'' diye sordu Grace'e bakmaksızın. ''Gerçekten dinliyor musun?'' Mahkeme salonunda kasıla kasıla ya da sessizce yürüyen dolandırıcılara, sahtekarlara rağmen uyuşturucu parasıyla var olmuş Meksika'da yaşam hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
Dinliyorum, sadece duyduklarım hoşuma gitmiyor, o kadar.
Hoşuna gidip gitmediğini sormuş muydum?
Hayır.
Faruk aynaları kontrol etti. Rüşvet Meksika'da bir zamanlar La Mordida olarak bilinirdi. Küçük ısırık anlamına gelir. Artık El Sistema olarak adlandırılıyor ve bu sistemde yılda çeyrek ila yarım trilyon dolar dönüyor.
Milyar demek istiyorsun sanırım diyerek araya girdi Grace.
Hayır, trilyondan bahsediyorum. 1000 milyar eden. Yalnızca astrologların ve uyuşturucu satıcılarının ilgilendiği büyüklükte rakamlar. Düşünsene 1000 milyar. Bir sahilde oturup kum taneciklerini saymaya kalksan, 1000 yaşam süresince yine de 1 trilyona ulaşamayabilirsin.
Bunu düşünmesi bile zor, hatta açıkçası imkansız.
Evet, ve bu kaçakçılar bu paralarla oynuyorlar. Sıradan normal bir vatandaşın bunları duyduğunda gözleri yerinden çıkacak gibi olur. Sonra da televizyon kumandasına kendisini daha iyi hissettiği bir dünya bulmaya gider. Fakat bu diğer dünyanın gerçeğini, karanlık dünyanın gerçeğini değiştirmez. Bu küçük ısırıklar giderek büyür, zenginleşir ve sindirilmesi zor bir şeye dönüşür.
Grace yüzünü buruşturdu.
İşte bu yüzden Tijuana'ya gitmekten hoşlanmıyorsun dedi Faroe. Şehrin ne kadar vahşi olduğunu biliyorsun. Ne zaman ne olacağını bilemezsin, güvenemezsin.
Tamamı değil, bir kısmı tabii ki öyle ama.
Faroe omuz silkti. Hector gibi uyuşturucu baronları ve klanları en iyi semtlerde yaşar. Tıpkı mafyanın Chicago ve Manhattan'da yaşadığı gibi. Aralarındaki fark ise mafyanın Meksika'da olduğu gibi gerçekten polis departmanlarına ve yargısal kurumlara sahip olmamasıdır. Grace Hector ve Lane'i düşündü. Bu söylediklerinin gerçek olduğunu biliyorsan ya da buna sadece inanıyorsan niçin Meksika'da çalışmayı seçtin? ''Medeniyet adına elimden ne gelirse yapmak istediğimi bildiğim ve inandığım için seçtim.'' dedi Faroe. ''Etkili olabilmek için sokaklardaki gerçeği anlamam gerekiyordu. Şiddet gerçeğini kabul etmem gerekiyordu. Ölüm korkumu kontrol edebilmem gerekiyordu. Yoksa bu korku beni öldürecekti.''
Grace ona baktı. Elleri de sesi gibi sakin ve rahattı. ''Ölüm korkumu kontrol edebilmem gerekiyordu. Yoksa bu korku beni öldürecekti.''
Ölümü ciddiye almadığım için değil dedi Faroe. Hayatta kalabilmek için kaderci oldum. Ölüm geldiğinde zaten oradadır. O zamana kadar korkacak bir şey yok.
Chubasco gibi dedi Grace. Okyanus üzerinde hareket eden bulutları işaret ederek. Fırtına vardır ya da yoktur. Bana hiç gelmeyebilir. Yani fırtına gelecek diye korkmak ya da gelir mi gelmez mi diye tahminlerde bulunmak enerjini, hayatını boşa harcamana neden olur.
Faroe hafifçe gülümsedi. Yaklaşıyorsun gittikçe.
Neye?
Bushido prensibi takipçilerinin bir sözü vardır. En etkili şekilde savaşmanın tek gerçek yolu zaten ölmüş olduğunu kabul etmektir. Bunu kabul ederek kendini bedenen olduğu kadar zihnen de mücadele edebilecek bir savaşçı olarak özgür bırakırsın.
Peki Lane için duyduğum endişe konusunda ne yapmalıyım? Sen olsan bununla nasıl başa çıkardın?
Faroe bir süreliğine sessiz kaldı. Sonra elini uzatarak parmaklarını Grace'in saçlarından aşağı kaydırdı. ''Senin çıkardığın kadar iyi bir iş çıkarabilmeyi umardım.'' dedi Faroe.
''İyi bir iş mi çıkardım?''
''Kesinlikle.'' dedi Faroe tüm dikkatini yola vererek. ''Bulabileceğin en iyi yardımı buldun. Sonra da parçalayacağın boğazları aramaya başladın.''
11. Ayrımın sonu. Sayfa 131.